Girişimcilik ekosistemindeki tüm paydaşların listesini ve bilgilerini görüntüleyebileceğiniz, startup veya kurumunuz için harika işbirlikleri yakalayabileceğiniz Entrekom'un podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Enis Erdem
Ben Aytunç Uysal. Harika konu ve konuklar ile girişimcilik ekosisteminde ihtiyacınız olabilecek ve size yol gösterebilecek her şeyi bu podcast kanalında konuşacağız.
Hazırsanız yeni bölüm başlıyor. Herkese merhabalar. Entrekom Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yine sınır ötesi bir konuğumuz var. Amerika'dan. Normalde San Francisco'da yaşıyordu ama şu an Seattle'daymış. Kendisinin tweetlerini geçen gün gördüm. 2-3 gün oldu. Startupların mevcut durumunu analiz etmesi ve gelecek için plan yapması konusunda o kadar güzel şeyler yazmıştı ki. Dedim ben kesinlikle konuşmalıyım, tanışmalıyım Batuhan'la ve birlikte bir bölüm çekmeliyiz. Startupları aydınlatmalıyız diye düşünürken çok hızlı bir şekilde geri dönüş yaptı ve şu an bölümümüzü çekiyoruz. Abi hoş geldin.
Selamlar Enis, ne haber, nasılsın?
İyiyim, sen nasılsın?
İyidir, çok şükür yaşıyoruz, hayattayız.
Aynen. Abi valla çok güzel şeyler yazdın geçen gün. Bayağı böyle 30 tweet arka arkaya direkt böyle aksiyon içeren, özet, herkesin anlayacağı şekilde çok değerli bir bilgi paylaşımıydı. Ben görür görmez çok etkilendim. Kabul ettiğin için de çok teşekkür ederim. Abi benim için çok değerli burada seninle bu sohbeti yapmak.
Ben de teşekkür ederim davet ettiğin için.
Umarım startuplar için de faydalı bir gün olacaktır. İstersen kısaca bir kendini tanıtabilir misin? Geçmişte 3 başarılı içerik şirketini kurup yönettin. Şu anda Door Technologies'de çalışıyorsun San Francisco'da. Bu San Francisco'ya uzanan hikayede neler var? Bir de senden dinleyelim.
Tabii. Boğaziçi Üniversitesi'nde siyaset okudum. Ardından Belçika'da neden siyaset okudum diyorum. Çünkü siyaset okuyup şu an internet sektörü içindeyim. Bu ne demek? Mümkün. Her şey mümkün demek. Yani bugünün içinde aslında farklı eğitimler işte alan insanların internet sektöründe iş yapabilmesi gayet mümkün. Bu yüzden özellikle vurgulamak istiyorum. Sonra oradan mezun olduktan sonra Belçika'da yüksek lisans yaptım. Bir işletme yüksek lisansı ama bu zamanlarda da sürekli bir yayıncılık, bir içerik üreticiliği, bir editörlük yapıyordum. Burada zaten hep söylenen şeydir. Üniversite sırasında tecrübe edinmek, çalışmak, çok da karşılık beklemeden öğrenmeyi, tecrübeyi odağına alarak konulara vakit ayırmak çok önemli. Sonrasında çok büyük faydasını görüyor insan. Hep zaten içerik işinde hep içindeydim ben. Yani çocukken bile gazete kağıtlarından, dergilerden böyle küpürleri kesip kopyalayıp böyle A4'lere yapıştırıp onları birbirine zımbalayıp anneme babama, işte akrabalarıma falan satmaya çalışıyormuşum. Hatta kullanmadığım oyuncakları da yanına promosyon olarak vermeye çalışıyormuşum. Yani içerikçilik, yayıncılık ya da işte pazarlama tarafı hep zaten bence zaten çocukluktan gelen şeyler de vardır ya böyle. Çocukluğunda yaptığın, ilgilendiğin şeyler ileride tekrar yapıyorsan seve seve yaptığın şeylerdir. Süper. Galiba ben de o sevdiği işi yapan şanslı insanlardanım sanırım. Bir şey söyleyecektim pardon.
Ha, bende de aynı durum var da oradan hani bağ kurdum kendimde. Ben de 12 yaşından 17'ye kadar spor içerikleri üzerine çalışmıştım. Arkadaşımla birlikte dergi yazıları yazıyorduk. Bir tane İtalyanca bir ismi olan bir sitemiz vardı orada. İşte futbol, basketbol röportajları falan paylaşıyorduk.
İsmi neydi? Deyince,
Blog Delle Sport, pardon Blog Delle Sport aynen öyle bir şey. Blog bir şey sporttu da tam hatırlayamadım. Sonra o arkadaşım şu an hatta spor spikeri oldu. Hani o mesleği devam ettirdi. Ben de hani onun bir benzerini girişimcilik tarafında yapıyorum. Hani o yüzden o dediğin çok doğru. Hani çocuklukta kanına girdiyse ve istiyorsan ileride bir şekilde devam ediyorsun. Buyur abi.
Aynen öyle. Aynen o yani severek yaptığın şeyi bulma konusunda o önemli. O geçmişe bakıp ben neyi yapıyordum çocukken ya da gençken o konularda ileride bir şeyler yapıyor olmak önemli. Neyse eğitim bittikten sonra 3 tane farklı içerik girişimini kurdum ama yatırımcısı yani sahibi ben değildim bunların. Hep bir bu yapı içerisinde bu işleri yönettim. Ama benim asıl tabii tecrübe kazandığım Yemek Sepeti ve Yemekkom macerası oldu. Nevzat Aydın'ın çağrısıyla Yemek Sepeti'ne ait olan yani Nevzat Aydın ve Yemek Sepeti'nin yatırım yaptığı Yemekkom'u kuran ve devam ettiren kişiydim ve orada öğrendiğim product management'ı, marketing'i, işte işe alımından finansalına, yani birçok farklı konuda, reklamcılığından vesairesine çok farklı konuda tecrübe edinmiş oldum. Yemek Sepeti benim için hiçbir zaman unutamayacağım bir olağanüstü bir okuldu. Ardından Amerika macerası başladı. Amerika'ya taşınmaya karar verdik eşimle beraber ve bu sırada işte danışmanlıklar vermeye başladım farklı startuplara. Bir noktada Dora product manager olarak başladım. Ardından marketingini, tamamen pazarlamasını yönetmeye başladım. Yaklaşık bir yıl olacak orada da. Ve şu anda da hala farklı böyle startuplara mentorluk ve advisorluk da vermeye devam ediyorum. Olabildiğince çalışarak, şu enerjimizin yüksek olduğu yaşlarımızda olabildiğince bu zamanları doldurarak devam ediyorum.
Süper. Abi Door Teknoloji biraz açabilir misin? Belki bilmeyen dinleyicilerimiz vardır.
Tabii. Door San Francisco'da kurulan bir startup. Basitçe anlatmak gerekirse perakende mağazalarının içine giren müşterilerinin sayısını ölçüyor. Yani bir hardware, bir cihaz, kapıların üstüne takılan termal sensörü ve machine learning algoritmaları olan, içeri giren her kişi sayısını ölçüp ve bununla beraber diyor ki işte sana günün ve haftanın belirli saatlerinde şu kadar yoğunluk var. Buna göre çalışanlarının sayısını azalt, arttır. Ya da içeri giren kişilerin şu kadar alışveriş yapıyor. Bunu post cihazlarıyla bağlayabiliyorsun çünkü. Ona göre sen satış elemanlarının performansını, o günün performansını, o haftanın performansını ölçebiliyorsun. Farklı storelarına bağlayarak, dükkanlarına bağlayarak onların performanslarını karşılaştırabiliyorsun. Hı-hı. Yani retail analytics aslında kategorisinde bulunan bir yeni dönem aslında. Yani data bazlı, veri bazlı bir startup.
WeCount gibi mi biraz?
Evet. WeCount aynı sektörde, aynı pazarda. WeCount'un da kurucuları Türk. Hı-hı.
Süper. Abi ben şeye geçmeden, hani ana konumuza geçmeden bir içerik tarafıyla ilgili şunu merak ediyorum. Şimdi senin içerik geçmişinde farklı sektörler var. Ben hani birçok içerik yazarında şeyi fark ediyorum. Sadece böyle kendi sevdiği konuyla ya da o alanla ilgili içerik üretmede daha başarılı oluyor. Ama farklı bir şey deneyimlediğinde, işte content marketing yap, işte blog yaz, şunu yap, bunu yap dendiğinde pek başarılı olamıyor. Sen burada nasıl bir şey gördün ki? Yani nasıl bir motivasyon buldun ki böyle farklı alanlarda bu işi yapabildin?
Yani kişiden kişiye göre değişebilecek tabii bir konu bu. Benim için içerik üretmenin dışında, işte dediğim ya sana, o çocukluktan bir örnek verdim. Bir şey inşa etmek aslında. Ben işte lise zamanımda da mesela siteler kurmuştum. Bir ürün ortaya çıkarmak, bu ürünle beraber insanlara ulaşmaya çalışmak beni asıl mutlu eden, heyecanlandıran şeydi. Bunu yaparken de sevdiğim şey, benim işte babam da annem de çok kitap, gazete, dergi meraklısı insanlar. Benim doğduğum evde kocaman bir kütüphane vardı. O yüzden ben gözümü açtıktan sonra hep kitaplarla, dergilerle büyüdüm. Ve benim hani insan sevdiğine yönelir, kendisini mutlu edene yönelir. Herhalde o noktalardan ilerledikten sonra da bir de yine sevdiğim, hoşuma giden bir şey inşa etmek, insanlara ulaşmak için o inşa ettiğin ürünü kullanmak, bunlar beni heyecanlandırmıştı. Şimdi dolayısıyla her örnekte farklıdır bu. İnsanın, yine ben şeye inanıyorum, o sevdiğin, arzu ettiğin, hırslandığın, seni mutlu eden şeyi yakalamak, onu tespit etmek, onun yolunda ilerlemek önemli olan. Kimisi için bu blogger olmaktır. Kimisi için bir Instagram hesabında işte gezi fotoğrafları paylaşmaktır. Kimisi için bunu biraz daha profesyonel seviyede content marketing üzerinde ya da benzeri şey hikayelerde, hani daha uzmanlık isteyen konularda içerik üretmektir. Olabilir. SEO'dur, content marketing'dir. Bu bence her insan için farklı, böyle kendini bilip kendini sevdiklerini tespit edip ilerlemesi gereken bir yol olarak görüyorum ben onu.
Süper. Teşekkürler. Abi istersen yavaştan şu an işte senin de tweetlerini attığın ve şu anki ana konumuz olan koronavirüs döneminde startupların planlama ve aksiyon tarafına geçelim. Bunu yapmadan önce ben senden kısaca bir sektörel durum analizi rica edeceğim. İşte sesli video konferans gibi uygulamalar, işte Zoom bir anda uçuşa geçti. Ama işte bir yandan da fiziksel olarak dışarıda bulunmamızı gerektiren sektörler otomatik olarak çok gerilere düştüler. Sen burada hem Amerika'da olan biri olarak biraz daha global bakabiliyorsun. İçerik konusunda çok takip ediyorsun. Bir yandan da birçok startup'a mentorluk yapıyorsun. Böyle daha böyle üst bir çerçeveden, genel perspektiften şu an sektörel olarak girişimcilik nasıl etkilendi bu koronavirüsten?
Burada 3 ana kategoriye ayırmak aslında durumu anlamak açısından işimize yarayabilir, bize yardımcı olabilir. Birincisi diyelim hızla büyüyenler. Bu durumdan bunların sayısı az, evet, ama hızla büyüyenler, işte dediğin gibi aslında çoğu online iletişim tarafında olan ve teknoloji tarafında olan startupların, businessların burada hızla yol aldığını görüyoruz. Zoom'un en son yanlış hatırlamıyorsam üye sayısı 200 milyona geldi ve bu 200 evet. milyona gelişi son bir ay içinde, 1,5-2 ay içinde gerçekleşti. Buradaki korkunç bir büyüme. Yani yanılmıyorsam 20 milyondan 200 milyona geldi. Tamlarda yanılmıyorsam. Tabii bunun dışında evde oturunca insanlar ne yapıyorlar? Daha çok yemek yapmaya başlıyorlar. Bundan dolayı süpermarket alışverişi ciddi şekilde arttı. Eve süpermarket alışverişi arttı. Yani eve teslim alışveriş. Sağlıkla ilgili sağlık ve wellness tarafları arttı. İnsanlar hem işte sağlıklarına daha iyi geleceklerini düşündükleri ürünleri satın almaya başladılar. Online ya da yine fiziksel mağazalardan çıkabildikleri ölçüde dışarı. Ev eğlencesi orada ilginç bir şekilde arttı. Burada işte PlayStation'lar, Xbox'lar, kutu oyunları, kart oyunları, insanlar evde vakit geçiriyorlar artık. Hatta sonları da olabildiğince evde oturdukları için. Bir de son aklımda benim notumda evde tabii ki spor. Türkiye'de de bunun ufak ufak arttığını görüyorum. Amerika'da tabii özellikle Batı yakasında insanların çok ciddi spor merakı var. Artık jimlere, spor salonlarına gidilemediği için ya evlerine spor eşyalarını alıyorlar ya da evlerinde yine Zoom gibi araçlar vasıtasıyla görüntülü olarak hocalarından ders alıyorlar şu anda. Online olarak, yani şey olarak gerçek zamanlı ya da gerçek zamanlı olmaksızın da yapılabiliyor bu. Bu taraflarda büyümeler, ciddi büyümeler var. İdare edenler var. İşte mesela alkol tüketimi, insanların evde, özellikle Amerika'da alkol tüketimi yüksek. Alkol tüketimi mesela arttı ama bir yandan da insanlar dışarı çıkıp alkol tüketemediği için aslında dengelendi, idare ediyorlar. Yemek siparişi yine artar gibi oldu ama işin sonunda bir yandan da işte korkular da var. Dışarıdan yemek siparişi verdiğimizde çekiniyoruz. Dolayısıyla dışarıda ama yediğimiz restoranların falan çok ciddi azaldığı için orada da idare ediyor diyebiliriz. Elektronik ürünlerde yine evde vakit geçirdiğimiz için idare etme durumu var ama yine de çok fazla para harcamak istemediğimiz için çok ciddi artıyor diyemeyiz. Tabii maalesef direkt düşüşe geçenler var. Turizm buradan çok ciddi payını aldı maalesef. Perakende sektörü, mağazalar, giyim, ayakkabı, takı vesaire, yeme içme, işte restoranlar, kafeler. Genel olarak bu şekilde özetleyebiliriz durum sanırım.
Süper. Şimdi abi zaten bayağı bir kategori saydık. Ve birçok startupta bu saydığın kategorilerden bir tanesi de bir şekilde giriyor. Şimdi startup ilk başta bu etrafındaki olan durumu, mevcut durumu nasıl değerlendirmeli? Ve bu değerlendirme üzerine nasıl bir plan inşa etmeli? Biraz istersen plan kısmıyla startuplara giriş yapalım.
Şimdi orada hızlıca aslında durum tespiti de yapmak lazım bence. Şu anda içinde bulunduğumuz durum ne? Buna karşılık ne yapabiliriz diye ilerlersek daha sanki sağlıklı olabilir. Örneğin ne dememiz lazım? Bir, işte COVID-19'in, korona derdi, bu virüsün ne zaman biteceğini, ne zaman hayatımızın normale döneceğini bilmiyoruz. Bu bir bilinmezlik. Bu bilinmezlik de işte Maslow'un piramidini hatırlayalım. İlk başta ne var? Piramidin en altında yemek, su, işte ısınma, barınma gibi ihtiyaçlar. Sonra hemen güvenlik ihtiyacımız var. Ardından arkadaşlar, sevgi vesaire. Sonrasında prestij, başarı. Sonrasında kendini gerçekleştirme. Self-fulfillment, self-actualization. Şimdi biz maalesef piramidin eşyalarında bir noktada tıkanmış durumdayız. Güvenli hissetmiyoruz. O virüs bize bulaşabilir, sevdiklerimize bulaşabilir. Bunun için ne yapmalıyız? Evde oturmalıyız. Bu da bizim aslında bütün tüketim alışkanlıklarımızı, yaşam alışkanlıklarımızı doğrudan değiştiriyor. Bunu fark ettikten sonra aslında biz şunu da diyebiliyor olmamız lazım. Bizim tüketicilerimizin bütün alışkanlıkları satın alman, yaşama ihtiyaçları, problemleri, dertleri de değişti. Dolayısıyla korona öncesiyle korona arasında artık bir fark var. Biz korona öncesinde yaptığımız aktiviteleri, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri vesaire ile bugünküleri aynı kefede değerlendirmemiz mümkün değil. Artık yeni şeyleri düşünmemiz, yeni planlar, fikirler geliştirmemiz gerekiyor. Şimdi başka yine içinde durumumuz tespitini durumun tespitini yapalım. İnsanların tüketim alışkanlıkları, hatta insanlar daha az tükettiği için diyelim. Çünkü insanlar dedik ya, bundan 3 ay sonra ne olacağını bilmiyor. Yani dolayısıyla evinde zaten bir televizyonun varsa ama korona öncesinde ya bir aslında daha büyük televizyon mu alsam diye aklından geçen düşünceyi sen şu anda aklından silmiş durumda olmalısın. Kesinlikle. Çünkü 3 ay sonra belki o TV'ye vereceğin parayı başka bir şeye vermek zorunda kalabilirsin. Bu da ne demek oluyor? Bu tabii zincirleme bir reaksiyon. Orada TV örneğinden gidecek olursak TV markası gelirinde azalma oluyor. Onun tedarikçisinde azalma oluyor. Onun işte diyelim ki kullandığı tool'ların gelirlerinde azalma oluyor. Dolayısıyla bu zincirleme reaksiyon her sektörde 3 aşağı 5 yukarı şanslı olanlar dışında yaşanacak. Yani gelirler düşecek, yatırımlar azalacak, duracak, anlaşmalar askıya alınacak. Bu bu da önümüzdeki elimizdeki maalesef noktalardan biri ve bugüne kadar oluşan da bütün bu benchmarklar, KPI'ler, veriler bunların her birini maalesef tekrardan çıkarmamız lazım. Tekrardan deneyler, testler yapmamız, rakamlar öğrenmemiz lazım işimizle, müşterilerimizle ilgili. Yani bir yandan da şöyle bağlayayım bu kısmı. Tamam. Yani bu düşüşü de olacak. Çünkü kapitalizm bunu ister. Kapitalizm hiçbir zaman sonsuza kadar düşüşe geçmez. Tüketimi körükler. Yani bunun geçmişteki salgınlarda, geçmişteki ekonomik krizlerde de benzer şeyler grafiklere bakıldığında görülebiliyor. O V şeklinde şu anda düşüşündeyiz. O dibi henüz gördük mü görmedik mi bilmiyoruz. Ama bunun bir çıkışı olacak. Önemli olan şu anda işte masraflarını kısan startuplar, gelirlerini giderlerini tespit edebilen, buralarla ilgili iyi kötü senaryoları ortaya önüne koyup bununla ilgili aksiyon alabilenler ve bu dönemde hayatta kalabilenler aslında o V'nin diğer çıkış noktasında ayakta kalıp daha da güçlenerek çıkacak. Bu bundan önceki ekonomik krizlerde de böyle olmuş. Bu zaman da böyle olacak. Önemli olan bu dönemi nasıl geçiriyoruz?
Çok haklısın abi. Ya burada hani ben duyduğum örneklerde şey yaşanmıştı. İşte ekibin böyle yarısını çok da üzülerek de olsa işten çıkaranlar oldu. İşte onlardan maaş konusunda kuruculara destek olmasını isteyen startuplar var. İşte daha böyle ödeme yapması gereken işte belki ofis olur, belki yazılım odaklı bir şey olur. Onlardan indirim isteyen ya da veremeyeceğini belirten insanlar var. Hani daha böyle cost cutting odaklı bir strateji izleniyor. Bir yandan çok hızlı pivot eden ve çok güzel başarı hikayeleri de duymaya başladık. Ben bugün şeyi izledim işte Enis Hulli'nin bir tane röportajını izledim. Survival Pet diye bir yayında. Onun girişimlerinden 3-4 tanesi bayağı böyle bir hafta içerisinde bambaşka bir yere döndürmüşler olayı. İşte Evreka'nın güzel bir şeyi var, pivotu var. Oradan yine bir iki girişimin. Yani insanlar şu an bir şeyler deniyor. Şu an diğer krizlerden en büyük farkı hani benim okuduğum kadarıyla bir benchmark çok fazla yapamıyorsun. Hani sen hani datalarla falan bir benziyor olabilir. Hani o ve eğrisi dedin ya. Benziyor olabilir ama yine de şey değil. Yani çok çok farklı bir şey yaşıyoruz şu an. Hani tabii, evden çıkamayacağımız bir duruma bu kadar gelmemişti yani araştırdığımız kadarıyla. Hani o yüzden çok da böyle içgüdüsel hareket edecekler gibime geliyor bir yandan.
Aynen yani kısa süreli hemen testler yapmamız. Çünkü yapmamız gerekiyor. Neden? Çünkü hani Mart ayı bitmeyen bir ay oldu ya 2020 yılında. Bunun nedeni gerçekten her günün dolu dolu geçmesi. Ya uyandığımız günün önceki günden çok daha farklı olması ya da işte rakamların artması, işte kapanan startuplar ya da işten çıkarılan yani bunlar her gün o kadar yoğun dolu dolu geçiyor ki bitmeyen bir ay gibi hissediyoruz. Ve dolayısıyla da bizim yeni rakamları yani bugün yaptığım bir test gerçekten önümüzdeki hafta anlamını yitirebiliyor maalesef bundan ötürü. Dolayısıyla bizim kısa süreli testler, hızlı deneyler, net, başı sonu belli, işte ilk zamanda Y konusunu Z büyütmek ya da değiştirmek, neyse artık onun içini doldurmak her startup'ın kendisine kalmış. Bizim bu şekilde çok net ama hızlı ve pratik deneylerle yeni rakamlar elde etmemiz lazım. Çünkü geçen ayki rakamlar şu an maalesef bir anlam ifade etmiyor.
Abi bu bahsettiğin konuda müşterileri doğru anlamak ve ona göre değer önerisini güncellemek çok önemli bir yer tutuyor. Şu an müşterilerin hani duygusal ve zihinsel olarak 3 aşağı 5 yukarı nasıl bir ruh halinde olduğunu anlayabiliriz. Ama özellikle kendi ürünün bazında hani ne kadar öncelikli olduğunu bence öğrenmek çok önemli. Startuplar burada bu olayı daha iyi anlamak için yani müşteri tarafına hani nasıl bir strateji izlemeliler? Özellikle mevcut müşteriler için.
Şimdi orada yani değer önerisi yani value proposition'dan biraz bahsetmek gerekirse dedik ki az önce kullanıcı değişti tüketim alışkanlığı. O durumu tespiti yapmak bu yüzden çok önemli. Kullanıcının tüketim alışkanlığı, yaşama alışkanlıkları değişti. Senin bu da ne demek aynı zamanda? Dertleri, problemleri, ihtiyaçları değişti. Sen ise bu dönem yeni bir dönem, korona dönemi. Sen ise bundan önceki dönem için bütün value proposition'ını, o kullanıcıları tespitini ya da kullanıcıların işte ihtiyaçlarını, problemlerini nasıl onlara çözüm üretebileceğini. Sen korona öncesi dönemde bunları tespit etmiştin, bulmuştun, yaratmıştın. Şimdi ise başka bir dönem var. Dolayısıyla şu dönemde bundan 1-2 ay öncesiyle aynı şekilde hareket etmeye çalışan ve yine iyi sonuçlar beklemeye çalışanlar aslında bunun bir delilikten farkı yok. Bu olmayacak. Yani dolayısıyla bizim value proposition'ımızı tekrardan bir tanımlamamız gerekiyor. Örneğin bir iki örnek var hemen aklıma gelen. Amerika'da bir hamburger zinciri. Fuddruckers diye bir hamburger zinciri. Bunlar, bu arkadaşlar süpermarketlerde ekmek bulamayan tüketicilerin ihtiyaçlarını fark edip ekmek üretmeye başlıyorlar. Onların evlerinde tüketebileceği ekmekler. Sen bir aslında hamburger zincirisin. Ama bu ne demek aynı zamanda? Senin fırının var, ekmek tarifin var, ekmeği yapabilecek insanların var. Müşterilerinin hamburger dışında bir de benzer kategoride ekmek ihtiyacı ortaya çıkmış. Hemen bu durum tespitini yapıp sen ekmek üretmeye, bunu belki birebir de mi dağıtıyorlar yoksa süpermarketlere mi dağıtıyorlar bilmiyorum ama bu hikayeyi okumuştum. Bu value proposition yenilemek demek mesela. Çok ya da alkol firmaları, bir iki tane alkol üreticisi firmanın el dezenfektanları üretmeye başladığı haberi çıkmıştı. Bunun olayı da yani kendi işte üretim kapasiteleri ve tesisleri var alkolle ilgili. Dezenfektan üretebilecek yapıya, iş gücüne ve tesise sahipler. İnsanların bu dönemde buna ihtiyaçları var, dezenfektanlara ihtiyaçları var, bulunamıyor vesaire. Hemen üretimlerinin belli bir kısmını oraya yönlendiriyorlar ve bunu bir tedarikçi olarak kendilerini yeniden konumluyorlar. Eczanelere ya da sağlık firmalarına. Dolayısıyla bunlar aslında çok iyi örnekler. Durum bu, durumu tespiti, kullanıcının durumunu sonra tekrar tespit etmek, ihtiyaçlarını, problemlerini anlamak ve ardından kendi yapabileceklerini bu marketin, durumun gerçeğine ve kullanıcının gerçeğine şey yapıp, odaklayıp sonra kendini tekrar value proposition, değer önerini güncellemek şu an çok çok en önemli konu noktalardan biri.
Abi çok güzel iki örnek. Gerçekten hani ben bile dinlerken şu an ekstradan kafamda oturdu konu. Şunu sormak istiyorum. Belki hani Amerika'da olduğun için onu görmemiş olabilirsin de. 3 gün önce Kiehl'ı web sitesinden makarna sattı. Şimdi evet, bu konuştuğumuz konuya girmiyor değil mi? Giriyor mu?
çok güzel örnek verdin. Ya o maalesef biraz yani fıkra tadında. Yani Kiehl'ın şimdi direkt aklıma belki beraber düşünerek bulabiliriz. Mesela ev tekstili noktasında atıyorum şu an. Battaniye ya da böyle şık battaniyeler, şık ya da yastık yorgan kılıfları satması sana anormal gelir miydi?
Yok, gelmezdi.
Yine şey bu arada. Evet, yani sonuçta
lüks giyim bir... değil. Evet, lüks giyim üzerine aynen. Kendini konumlayan bir firma ama en azından giyim ya da aynı ihtiyaca yönelik bir şey olsa o kadar şey rahatsız etmezdi yani.
Evet, yani orada tabii burada şey demiyorum ya, insanların şu an battaniye ihtiyacı var. Yani yok, böyle bir şey yok. Şimdi insanların da orada senin üretebileceğin ya da senin ürününle paralellik ya da aynı bağlam içerisinde düşünülebilecek bir ürünü kullanıcının ihtiyacını görerek çıkarmak, bunu yeni tedarikçiler bulup sonra da senin internet sitene bunun yeni ürünler, kategoriler olarak bunu adapte etmek olması gereken bu, evet. Ama o işte makarna değil abi. Bu bakliyat değil, salça değil. Yani değil yani. Yanlış hareket.
Sonra işte yemek sepeti miydi, getir miydi, makara yapan hangisiydi?
Bana bir.
Ha, bana bir aynen. Bir tanesi. Çok komik.
Evet, abi, evet.
Mesela burada şey örneği belki güzel olabilir. Ben de onu görmüştüm. AC Waikiki yeni kombinimiz diye şey açıkladı.
Gördüm.
Eşofman üstü şey.
Müthiş.
O mesela çok idealdi. Müthiş. Tam birebir aynı konu olmuyor ama biraz daha o pazarlama kısmı. Ama çok güzel bir örnek yine de.
Aynen.
Yani 2 yılı olmuyor evet. Abi şimdi biraz daha detaya girmek istiyorum bu eldeki müşteri tarafında. Biraz B2B, B2C ayrımı yapmak istiyorum. Hani özellikle Türkiye'de şu an kurumlar bayağı yavaşlattı startup işbirlikleri tarafını. Ve mevcut işbirliklerinde de biraz geri adım atmış durumdalar. Bir yandan bireysel müşterinin çok parası olmadığı için orası da zorlanıyor. Şimdi sen o kırılımı yaptığında nasıl bir tablo görüyorsun ortada? B2B, B2C tarafına.
Yani müşteri ya da müşteriyi elde tutmak anlamında
evet,
mı?
Evet, aynen. İlk şey elde tutmak, ikincisi yeni almak ama ilk elde tutmakla başlayalım.
Yani tabii B2C ve B2B markalarını genellemek zorundayız şu an. Çünkü her pazarın, her sektörün
pazardan
şu anda...
Pazardan değişiyor ama...
Aynen, üründen ürüne değişecek. B2C de... Şimdi dedik ya Maslow piramidinde benim yardımın ne olacağı belli değil. Bu benim satın alma alışkanlıklarımı, yaşama alışkanlıklarımı değiştiriyor. Düşünme pratiğimi değiştiriyor. Örneğin şu an burada San Francisco'da AMC sinemaları var. Ve AMC sinemalarına sen ayda yanılmıyorsam 20-21 dolarla üye olup ayda istediğin kadar, her ay istediğin kadar filme ücretsiz girebiliyorsun. Ve benim de burada bir üyeliğim vardı işte. Ve bu olaylar çıkmaya başladıktan sonra ve evde oturacağımı önümüzdeki bir süre boyunca evde oturacağımı anladıktan sonra ben de oturup evet benim artık şu mesela jimimi spor salonuna iptal ettim. Gittim dondurdum. İşte sonra bu karşıma çıktı. Okey dedim. AMC'nin sitesine girdim. Donduracağım ya da iptal edeceğim. Yani dondurma diye bir fonksiyonun olduğundan haberdar değilim tabii. İptal edeceğim. Önüme hemen CEO'nun mesajı çıktı. AMC'nin web sitesinde. İşte korona hikayesinin durumunun farkındayız. Bütün üyelikleri süresiz olarak dondurma kararı aldık. Vesaire vesaire diye bir ben daha iptal etmeden, iptal etmeyi bana şey yapmadan, sunmadan doğrudan dondurmuş durumda. Ben AMC ile mutluyum bu arada. Dolayısıyla ben muhtemelen AMC'ye bu olaylar geçtikten sonra tekrar üye olacaktım muhtemelen. Ama AMC zaten benim yapacağım şeyi, ben eğer üyeliğimi iptal etseydim bana tekrar ulaşması, beni tekrar ikna etmesi, benim o parayı işte tekrar onlara verecek şekilde kredi kartım vesaire bilgimi girmem gibi gibi noktaların hepsi birer maliyet. AMC ise beni şöyle de düşünebilirdi bu adamlar. Ya işte Batuhan fark edene kadar 1-2 ay daha ondan 20'şer dolar alalım işte bu kar kardır diye de bakabilirdim. Bunu bu şekilde düşünmek yerine, kısa vadeli düşünmek yerine uzun vadeli düşünüp beni üye olarak dondurup, beni üye olarak tutup sonrasında hem beni memnun etti müşteri hizmeti servisiyle hem de benim ileride tekrar beni o müşteri haline getirmek için sarf etmek zorunda olacakları maliyetlerden kurtulmuş oldular. Bu iyi bir örnek.
Bir yandan ya şey de yapıyorsun, viral anlatıyorsun her yerde. Oradan yeni insanlara dolaşıyor otomatik olarak.
Aynen. Mesela 4 Nisan için bir tane NBA maçına gidecektik. Aylardır böyle Lakers'la Sacramento Kings'in aylardır heyecanla bekliyorum. LeBron'u izleyeceğim ilk defa canlı böyle gözle canlı kanlı izleyeceğim. Bu olaylar oldu ve pahalı da biletlerdi. Ve işte ben hemen düşünmeye başladım bu biletleri ne yapacağım şimdi diye. Ben zaten düşünmeme fırsat kalmadan NBA açıklamasını yaptı hemen. Ne dedi? İşte bundan sonraki maçlarda dondurma kararı, bütün ligi iptal, yani ligi durdurma kararı aldıktan sonra bütün biletlerin ya isterseniz iade hakkınız olacak ya da önümüzdeki sezon başladıktan sonra istediğiniz bir maça girebilme hakkınız olacak benzer koltuklarda. Bu şu an bu ne demek? Demiştik ya benim yardımım ne olacağı belli değil. Benim şeye ihtiyacım var, bilgiye ihtiyacım var, benim güvenliğe ihtiyacım var. Şu an AMC'de, NBA'de bana o huzuru, o konforu sağladılar. Ve ben bir daha onlardan alışveriş yaparken iki kere düşünmeyeceğim. Şimdi ise yani düşündüğünde bu zamanlarda işte müşterisiyle müşterisine iade zorluğu çıkartan onların işte mesela ben bir yerde okudum. Bir isim de vermeyeyim hadi ama bir internet şirketiyle ilgili galiba bir kullanıcının tweetiydi bu. İptal etmek istiyor artık kullanmayacağı için. Ve şey diyorlar. Buraya gelip elden dilekçenizi vermeniz gerekiyor diyorlar. Yani evden çıkamıyor insanlar. Evden çıkma hani çıkmasın zaten diyor hükümet, devlet. Bu internet şirketi ise gelip elden dilekçe vermeniz gerekiyordu. Şimdi bu şirketle ilgili ben nasıl düşünebilirim? Bu veya yayılıyor da bu tabii. Başka insanlar da bundan sıkıntı yaşıyorlar. Yani bu önemli. O kullanıcının yanında olmak, kullanıcıyla aynı derdi paylaşmak ve ona çözüm üretmek onun derdine çok önemli. B2B tarafında ise... Yani ne demek istiyoruz B2B deyince işte mesela SaaS diyelim, Software as a Service ya da diğer büyük markalara ya da büyük olmasına gerek yok. Markalara, şirketlere hizmet veren, son kullanıcıya değil şirketlere hizmet veren markalarda da işte diyelim ki aylık subscription üzerinden hani servisleri veren startuplar üzerinden konuşalım. Markaların da şu anda mesela biz de aynı şeyi yapıyoruz. Giderlerimize şu anda doğru da bakıyoruz. Şu tool'ları kullanacak mıyız? Şu tool'ları şu an kullanmak zorunda mıyız? Çünkü gelirlerimizde dalgalanmalar oldu olacak. Giderlerimizi de ona göre düzenlemek zorundayız. Ve diyoruz ki biz bunu kullanmamalıyız. O zaman onu arayacağız. Şimdi benim aradığım o customer support'taki, servisteki arkadaş bana şunu derse evet korona zamanı bitene kadar ya da işte mağazanız açılana kadar ya da neyse oradaki şart durumu sizden ücret almayacağız. Aynı gemideyiz atıyorum gibi bir mesajı bana verdiğin anda ben neden iptal edeyim ki? Zaten kendi süreçlerimi de bozmak istemem. Ben tabii zaten canım. Senin tool'unu kullanıyorum. Onu tekrar bırakıp başka bir tool'a adapte olmak da bir maliyet benim için. Dolayısıyla sen bana o konforu sağlarsan ben de okey derim. 3 ay, 2 ay, 1 ay neyse. Dolayısıyla o müşteri, elde olan müşteriyi tutmak şu an çok çok çok önemli.
Abi şey, bu B2C tarafta Türkiye'de...
Bir not daha ekleyebilir miyim ya? Tabii. Orada bak bir aklıma daha geldi. Çok temel faydası olabileceğini dinleyenler için olacağını düşündüğüm bir nokta. çoğu satış insanı, çoğu satış profesyoneli maalesef çoğu zaman nasıl daha iyi satarım üzerine aslında kafa patlatıyor, yoruyor. Ama aslında kafa patlatmaları gereken nokta şu: kullanıcılar nasıl satın alım sürecine dahil oluyor ya da nasıl satın almaya karar veriyor? Bu kullanıcı son kullanıcı da olabilir, bir yani business de olabilir, B2B de olabilir, B2C de olabilir. O karar alma mekanizması nasıl gerçekleşiyor? Hangi ihtiyacıma, problemime ben karşılık olarak bu satın almayı gerçekleştiriyorum? Bir satış profesyoneli bunu düşündüğü anda, yani empati kurduğu, karşı tarafı anlamaya çalıştığı anda aslında daha başarılı oluyor. Satmak değil yani asıl mesele. Oradaki ihtiyacı gidermek, ihtiyaç giderileceği zaman zaten satın alma gerçekleşiyor.
Sen customer journey aslında şey yapıyorsun değil mi? Onu vurgulamaya çalışıyorsun.
Tabii tabii. Orada da aynen.
Yani bir hikayesi nasıl... var. Hangi hikayenin hangi noktasında hangi ihtiyaca dokunuyorsun ki o sana senden ürünü alıyor. Kesinlikle. Abi şeyi merak ettim. Şimdi MBA dedin, EMS dedin galiba bir de sinema tarafında. Şimdi bu insanlar...
AMC
pardon. Şimdi bu MBA de batmaz, AMC de batmaz muhtemelen. Çok çok büyük organizasyon bunlar. Şimdi aynısının biraz startup ölçeğini düşündüğümüz zaman hani MBA ya da AMC gibi bu kararı vermek kolay mı sence? Nasıl verilir o karar?
Yani zaten eğer kullanıcı zaten gidecekse, müşteri zaten gidecekse eğer ya 3 ay sonra hani ya dondur ve 3 ay sonra eğer gitmek istersen git diyebilirsin ya da şimdi git. Yani orada kullanıcıyı korumak gerekiyor açıkçası. Hani o tüketici, oradaki müşteriyi. Maalesef bu sorunun çok kolay bir cevabı yok. Çok maalesef acı bir nokta ve umarım hızlıca atlatırız bu noktayı ama kötü senaryolardan baktığımız zaman bu sürecin biraz daha devam edeceği görüşü de var. İyi, yani bizim önümüzde işin sonunda iyi, kötü, orta senaryoları bir oturup değerlendirmemiz lazım. Kötü senaryodan baktığımızda ise bu iş yani uzunca bir süre devam edebilir, bu yılı kapsayabilir. Eğer aşısı, ilacı bulunsa dahi bunun etkileri zincirleme reaksiyonlardan ötürü iş sektörler arasındaki bu yılın sonuna kadar varabilir gibi bir şeyler var. Tabii aynı zamanda startupların da kendi runway'lerine, yani kasalarındaki nakide, aldıkları yatırıma, gelirlerine, giderlerine bakıp kendi runway'lerini hesaplamaları gerekiyor. Örneğin önümüzdeki yıl ortasına kadar bir yıllık runway'in varsa, korona ile beraber muhtemelen senin runway'in azaldı. Muhtemelen 6 aya, 5 aya, 7 aya indi. Şimdi bu noktada çok kolay değil oturup müşterilerden hani onların dondurma çok kolay değil, farkındayım. Ama orada işte büyük firmaların bu tip avantajları var. Küçük firmaların ise ya kullanıcılarla oturup konuşup belki free değil, yani 3 aylık free değil ama 3 aylık %50 indirim yapmak sıkıntı şu anda. Sonra aynı şekilde value proposition'ları tekrar düşünüp yeni pazarlara girmek. Yani sadece oturup tabii ki beklemeyecekler startuplarda. Yeni pazarlara, yeni müşterilere ya da var olan müşterilere yeni yöntemlerle nasıl ulaşırımın sadece sürekli cevabını bulmak durumundalar.
Bu noktada mesela bir kişi iki tane startup'ı da kullanıyor olabilir. Bu tarz mesela iki startup birleşip de aynı müşteriye yönelik, yani bu tarz işbirliklerini sen nasıl bakıyorsun bu dönemde? Hani benzer ürünler belki ya da birbirini tamamlayan ürünler olabilir. Burada startup'lar bu şekilde aksiyonlar alabilirler mi?
Kesinlikle alabilirler. İşte nasıl diyelim, bir wellness şeyiyle eğitimi yapan bir startup'la diyelim online, bir işte ne diyelim, bir protein tozu şeyinin markasının, startup'ının ya da işte bu benzer, yani hani benzer şeylerde, alanlarda hareket eden ama aynı ürün olmayan, birbirini tamamlayan ürün olan ya da birbiriyle kullanıldığında performansı artan bu ürünlerin birbiriyle iletişim yapması, cross kampanyalar yapmaları çok şu an tabii yeni müşterilere, yeni pazarlara ulaşmaları için çok mantıklı. Burada ben tabii her startup'ın şu anda hayatta kalma mücadelesi var. Şu an herkesin o yüzden birbirine aslında ihtiyacı var. Bu hem pragmatik olarak hem de mental, duygusal olarak böyle bir ihtiyaç var. Dolayısıyla ben şu anda böyle bir startup ve potansiyel böyle bir ihtimali, imkanı olan bir startup olsaydı eğer, muhtemelen çok yüksek ihtimalle bu tip kanalları, yeni kanalları keşfetmeye çalışırdım.
Süper. Abi biraz daha senin asıl uzmanlık konularından biri olan içerik tarafıyla ilgili bir soru soracağım. Şimdi birçok girişim için bu blog tarafı ve içerik pazarlama tarafı çok kritik. Inbound, outbound marketing tarafı. Şimdi bence bu dönemde bir kat daha değer kazanıyor. Çünkü müşterilere bir şekilde iletişimi arttırmak durumundayız şu an. Onlarla konuşmak ve onlara mümkün olunca bilgi aktarmak durumundayız. Çünkü tamamen hep konuştuğumuz gibi bir karmaşanın içindeler ve insanlar bildikçe daha kendini iyi hissediyor. Şu an startuplar içerik pazarlama konusunda nasıl bir strateji izlemeli sence?
Çok birkaç tane temel nokta var bence. Onlardan bir tanesi şeffaf olmak. Gelişmelerden tüketicileri haberdar et, müşteriyi haberdar etmek. Örneğin benim satın aldığım ürünün kaç günde evime ulaşacağı bilgisi online alışveriş sonrasında benim için çok değerli bir bilgi. Benim bu noktada işte ürününüz siparişi alındı. Mesela e-mail, burada da e-mail kampanyaları düzenlemek gerekiyor ya. İşte belki o e-mail kampanyalarını daha titiz bir şekilde, daha doğru mesajlarla iletmek çok daha böyle o kampanyaları yenilemek iyi bir fikir olabilir. İşte tabii burada altyapısal da geliştirmeler gerekiyor. Orada bir efor hesaplamasını yapmak lazım ama benim işte ürünüm siparişim alındı maili. Ardından siparişin yola çıktı. Siparişin 3 gün sonra gelecek, yola çıktı, geldi, teslim edildi. Bu mesela tamamen kullanıcıyı bu bilinmezlik içerisinde, çünkü o şeyi biliyoruz, bu kargo tarafında aksaklıklar olabileceği bugünlerde, bu bir malum herkesin bildiği bir gerçek. Ama beni müşteriyi ne kadar bilgilendirirsen o kadar iyi. Burada tabii bununla bağlantılı yine vulnerable olmak. Türkçe'de tam olarak yani zayıflığını gösterebilmek de bir orada bir doğru bir yöntem. Yani şu, benim örneğin depoda yaşadığım bir aksaklıktan dolayı ürünleri 3 gün geç göndereceğimi anlatmak, bunu tüketiciye e-mail ile iletmek ya da başka bir kanal üzerinden beni tüketici olarak iyi hissettirir. Ha bir de bunu eğer bu sorunun peşinde olduklarını, çözümünün peşinde olduklarını, bu sorunu çözeceklerini bana ifade ederlerse ben zaten ve çoğu insanın da böyle düşüneceğini zannediyorum bu özellikle böyle bir zamanda. Ben oturup bu adamlara kızmak yerine ya bu adamlar ne kadar düzgün hem iletişimini yapıyorlar hem de bu sorunun farkında olup çözümünün peşinde olduklarını bana ifade ediyorlar. Ne kadar güzel ya deyip o markayla bir problemim olacaksa da o anda olmaz. Çünkü adamlar şeffaf olmuş, iletişimini yapmış, vulnerability'sini göstermiş vesaire. Bu önemli bence. Bunun dışında korona virüsünün bu bağlamının, kontekstinin farkında olmamız lazım. Bugünlerde sanki koronavirüsü yokmuş gibi içerik üretmek sosyal medyada, blogda, e-mailde vesaire. Bu çok tehlikeli bir hareket olur. Örneğin bizim Dor'un e-mail kampanyalarında işte yeni bir lead geldikten sonra, yeni bir müşteri, potansiyel müşteri bize e-mailini bıraktıktan sonra biz ona her hafta göndereceğimiz şekilde bir e-mail drip kampanyamız var. Ve normalde o e-maillerin içerisinde biz bir insanları, yani kalabalık bir insan trafiği ölçtüğümüz için kalabalık insanların gözüktüğü, insanların dışarıda yolda yürürken vesaire olduğu fotoğraflar kullanıyorduk bu e-maillerde. Bu e-maillerin hepsinin fotoğraflarını değiştirdik. Bunların yerine, çünkü insanlar artık dışarıda değiller. Şimdi ve bu tepki de çekebilir insanlar evde kal çağrısı yapıyorken özellikle. Dolayısıyla onların yerine mağaza fotoğrafları koyduk. İşte kıyafet fotoğrafları vesaire koyduk. Bunun gibi bütün blog içerikleriniz, e-mail kampanyalarınız, içerik takvimleriniz, bunların hepsini elden geçirmek gerekiyor. Bu önemli. Son belki o tweetlerde de bahsettiğim bu pazarlamasyonun da anketinde yer alan, şu anda pazarlamacılar neye yatırım yapıyor? O noktaya belki değinebiliriz son bir. Orada üç tane önemli aslında hikaye var. Bir, SEO ve içerik pazarlaması. Bu çünkü hem 3 ay sonrasına yatırım hem seneye yatırım. Eğer imkanınız, iş gücünüz ve maliyetini kaldırabilecek durumunuz varsa SEO ve içerik pazarlamasına yatırım yapmak şu anda yapabileceğiniz en mantıklı şeylerden biri. Arama motoru reklamcılığı çok mantıklı. Biliyorsun arama motoru reklamcılığı ile sosyal medya reklamcılığı arasında temel bir pull push farkı var. Yani şunu demek istiyorum. Arama motoru reklamcılığında insanların ihtiyaçlarına karşılık reklam gösteriyorken sosyal medya reklamcılığında, Facebook'ta, Instagram'da vesaire insanın aklında olmayan bir ihtiyacı ne kadar hedefleme de yapsan o noktada belki o anda saniyede insanların ihtiyacı olmayan bir şeyi onlara ihtiyaç olarak sunmaya çalışıyorsun.
Kesinlikle.
İkisi arasında fark var doğal olarak. Dolayısıyla arama motoru reklamcılığında tabii ki insanların dedik ya tüketim alışkanlıkları, satın alma şeyleri, refleksleri değişiyor belki ama yine de bazı ürünleri hala arıyorlar. Zaten şu anda CPM'ler, CPC'ler yani reklam maliyetleri de azalmış durumda. Conversion oranları da düştü maalesef. Ama yine de o maliyetler de düştü. Burada tabii hesapları, deneyleri dediğimiz gibi yapmak lazım ama arama motoru reklamcılığına yatırım yapmak eğer ki ürününüz ve pazarınız, sektörünüz uygunsa yine mantıklı hareket. Son olarak da sosyal medyayı aktif kullanmak ama dedik ya korona bağlamından çıkmadan. Yani koronanın farkında olarak her gün korona şeyi de üretilmez, içeriği üretilmez. İnsanlar da koronadan çıkmak istiyorlar. Evet. Ama dediğim gibi işte o bir fotoğrafı değiştirmek, bir söylem sırasında hadi dışarı çıkın demek yerine farklı şeylerde bulunmak. Yani o iletişim kanalları çok önemli. İşte canlı yayınlar arttı mesela. Her birçok markanın, kişinin, ünlünün canlı yayın yaptığını görüyoruz. Bunun nedeni de basit. İnsanlar izole. İnsanlar evinde. Kimisi ailesiyle, kimisi yalnız bir şekilde. İnsanların bizim sosyal hayvanlarız. Biz bir gruba ait olmak, bir yere ait olmak, bir düşünceye ait olmak, kendi düşüncemizi paylaşmak, başkalarının düşüncelerini duymak. Böyle ihtiyaçlarımız var. Dolayısıyla canlı yayınların bu zamanlarda müthiş bir önemi var. Biz birbirimize yakınlaştırıyor. Mental sağlığımızı korumamıza yardımcı olan şeylerden biri. İçerik tüketiyoruz her gün. Dolayısıyla mümkünse eğer, her marka için uygun değil belki ama uygun markalar için canlı yayınlarla yeni tüketicilere ya da var olanlara ulaşmak yine doğru taktiklerden biri bence.
Süper. Abi valla ağzına sağlık. Ben 5 sayfa falan not tuttum. Bir yandan seni dinlerken yazıyorum kenara. Çok güzel. Hani dinleyenler de muhtemelen notlarını tutuyordur. Son 3-4 dakikamız kaldı. Ben o son 3-4 dakikada da biraz şeyi sormak istiyorum. Mevcut içinde bulunduğun startup'ın planlarını sormak istiyorum. Mesela hani buna benzer bir iş modeli Udentify'da var Türkiye'de. Onlar şey yaptılar. Marketlerde iki kişinin belli bir yakınlaşmaya geldiğinde uyarı sistemi geliştirdiler. Kasiyere uyarı gidiyor, kasiyer söylüyor. Ya da biraz daha geliştirip şeye evirmek istiyorlarmış. Telefondan marketlerdeki doluluk oranını görüp ona göre markete gitme tarafından. Sizin tarafta nasıl bir planlama var? Yani hem özellikle sen marketing, hani kendin sorumlu olduğun için oraları da bir iki dakikada özet yapabilirsen. Yani şu an ne düşünüyorsunuz startup olarak? Sonra kapanış.
Biz de aynı Udentify ve benzeri işte markalar gibi şu an value proposition'ımızı yeniden değerlendiriyoruz. Yeni müşterilere ulaşabilir miyiz? Var olan müşterilerin bize nasıl ihtiyaçları olur? İşte mağazaların, binaların, odaların yani hani alanların buna occupancy deniyor aslında. O doluluk oranları üzerinden. Şu an farklı farklı bizim de fikirlerimiz var. Buralarda nasıl acaba ilerleyebiliriz, nasıl ihtiyaç karşılayabiliriz diye. Tabii sen istediğin kadar value proposition'ını değiştir, güncelle. Ürününü de güncellemen gerekiyor. Ürünü de özellikle bir hardware'se, software'se de gerçi. Burada bir development, geliştirme süreci ve maliyeti var. Buna işte zaman ekseninden bakman lazım. İş gücü ekseninden bakman lazım. Maliyet ekseninden. O sıralarda bir de büyük resimde senin gider gelir tablolarını güncellemen lazım. Atıyorum o yeni ürünü, yeni value proposition'a göre 6 ayda geliştiriyorsan eğer 6 ayda senin artık startup'ın ayakta kalmayabilir. Yani çok geç olabilir o 6 ayda ben bu ürünü geliştiririm demek. 6 ayda korona da bitmiş olabilir. Dolayısıyla bütün bu farklı değişkenleri aynı anda düşünüp bizim de yeni fikirlerimiz var ama açıkçası yani ben kolay bir zaman değil bu hepimiz için. Hiçbir startup için kolay değil. Özellikle bazı sektörler için kolay değil. Nasıl altından çıkacağız hep beraber göreceğiz. Hep beraber bizim için de benzer startuplarda ellerinden geleni yapıyorlar şu an. Umarım güzel şeyler olur. Benim ama tek son bağlarken de benim şöyle bir notum olsun.
Tamam.
Geçmişe dönüp baktığımızda o işte Spanish influenza'lar falan işte benzer salgınlar. Buralarda internet yoktu. Bunu evet. Bence bir beraber bir kıymetini bilelim. Bir süper kahraman gibi adeta yanımızda şu an.
Kesinlikle.
Bu iletişimimizi kuvvetlendiriyor birkaç açıdan. Hem mesela şu an daha dün bir haber okudum. Doktorlar, profesörler, bilim insanları bu virüse aşı ve ilaç bulabilmek için sürekli iletişim halindeler. Sürekli bilgi paylaşımı halindeler. Bundan 100 yıl önce bu mümkün değildi. Ya da biz haberleri, son gelişmeleri radyodan dinlemiyoruz. Günde bir ajanstan dinlemiyoruz. Her dakika erişimimiz var. Üzerine bir de sevdiklerimizle aynı şeyde konuşabiliyoruz hemen hızlıca. Farklı ülkelerde, farklı evlerde olsak da görüntülü konuşma sağ olsun. Bu bizim mental sağlığımızı korumamıza yardımcı oluyor. Yani ben o yüzden çok umutluyum. Çok iyimserim. Hepimiz de öyle olmalıyız. İyimserlik bu iyimserlik bulaşıcıdır. Bu enerji bulaşıcıdır. Bunları gerçekten umut iyi bir şeydir. Kesinlikle. Umutlu olmamız lazım. Umudumuzu yüksek tutmamız lazım. ve kontrol edemeyeceğimiz şeyler var. Kontrol edebileceğimiz şeyler var. Hmm. Kontrol edebileceğimiz şeyler bugünü nasıl geçirdiğimiz. Bugün için kendimize ne yaptığımız, etrafımıza ne yaptığımız. Buralara odaklanmamız bence asıl önemli olan. İnternetin varlığı, sosyal medyanın varlığı bu bizim şansımız. Bunu da kullanıyoruz. Sosyal mesajımı da vereyim. Evde kalalım. Yakınlarımızı da uyaralım. Bu bizim senin benim başıma gelir gelmez meselesi değil. Tabii. Geliyor da bu arada. 20 yaşındaki çocukların solunum cihazlarına bağlandığı işte haberleri, o videoları görüyoruz. Asıl mesele ama biz farkına varmadan virüsü yayıyoruz. Hı-hı. O yüzden olabildiğince evde o izolasyonu sağlarsak bu Hı-hı. dertten kısa sürede kurtulacağız. Umarım her şey çok kısa sürede iyiye döner ama sabredelim.
Aynen öyle. Ben de şeyle bitirmek istiyorum. Abi, bu arada çok teşekkür ederim. Müthiş bir kapanış oldu. Son işte iki önceki okuduğum kitapta Ikigai de yazıyordu. Orada şey çok güzel bir söz vardı. İşte bir duadan alınmış o. Hani yabancı bir duadan. İşte Allah'ım bana benim değiştiremeyeceğim şeyleri ayırt etme özelliği ver. İşte değiştirebileceğim şeyleri fark ettir ve onu da yapabilecek güç ver gibi çok güzel bir şey vardı burada. Hani o yüzden kesinlikle şeyin farkına bir şekilde hızlı varmamız gerekiyor. Biz neyi değiştirebiliriz, neyi değiştiremeyiz? İlk başta onun ayrımını yaptıktan sonra değiştirebileceğimiz şeyleri de doğru planlarla, doğru aksiyonlarla ve enerjik bir şekilde hayata geçirmemiz gerekiyor. Hani o yüzden senin dediğin çok kritikti. Öyle bir ekleme
kesinlikle.
Abi, teşekkür ederim. Zaman planımıza da çok güzel uyduk.
Harika.
Tam 30 saniyemiz varken konumuzu bitirdik. İnşallah başka birkaç kere daha yaparız. Sen daha önümüzdeki dönemlerde çok değerli bir bilgiler aktarımı yaptın. Çok sağ ol. Ağzına sağlık. Dinleyicilere de teşekkür edelim biz dinledikleri için. Sorularınız olursa
teşekkür ederiz.
LinkedIn'den, Twitter'dan yazabilirsiniz.
Aynen öyle.
Hoşçakalın diliyoruz. İyi günler.
Teşekkür ederim. Hoşçakalın.
Girişimcilik serüveninin detaylarını ve derinlemeli incelemesini yaptığımız bu podcast serilerinde umarım size bir şeyler katabiliyoruzdur. Herhangi bir sorunuz veya danışmak istediğiniz bir konu olduğunda LinkedIn veya Instagram hesaplarımızdan mutlaka bizlere ulaşabilirsiniz.
Girişimcilik ekosistemini çok daha yakından tanımak ve girişimcilik serüveninizde bir adım öne geçmek için www.entracom.io adresimizden veya Instagram, LinkedIn ve Twitter'da entracom.io'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki podcast bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.